Ayrım 8, sayfa 84. Yanılıyorsun. Dünyanın en mutlu çifti olacağız. Aldığım kararı şu arada çalışma temposunu aksatmaması için sana söylemek istemiyordum. Ama madem moralin bu kadar bozuk ve baban seni sıkıştırıyor, o halde açıklamanın zamanıdır. Sınavların biter bitmez evleneceğiz. Sevinçten sıçrayacağını sanmıştım. Oysa sakin bir şekilde uzun parmaklarıyla yüzümü okşadı. Bunu biliyorum diye fısıldadı ama içimde anlamsız bir korku var. Anlamıyorum, ne korkusu? Bilmiyorum, nedenini izah edemediğim bir şey. Sanki sana doyamadan göçüp gideceğim gibi bir duygu. Ölümü kendime yakın görüyorum. Dudaklarına bir öpücük kondururken homurdandım. Saçmalama, yorgunluktan bu. Moralsizsin sen. Hem fizik olarak hem de ruhsal olarak zor günler geçiriyoruz. Hepsi geçecek. Biraz sabırlı ol. Sesini çıkarmadı sistem. Sadece bana biraz daha sokuldu. Ölümün soğuk pençesinin daha o gün sevgilimin ruhuna el attığını bilemezdim. Keşke Azrail'le o sırada tanışsam ve pazarlığı o zaman başlayabilseydim. Lök gibi ıslanmıştım yokuşun başında. Saatler geçiyor ve hala sevgilimi bekliyordum. Kolu kanadı kırık bir heykelden farksızdım. Yavaş yavaş umutlarım kırılıyordu. Acaba Azrail bana bir oyun daha mı oynamış olabilirdi? İşte bunu kabullenemezdim. İçimde insan duyguları fıkırdıyordu. Koca Azrail bana yalan mı söyleyecekti? İlahi düzenin temsilcisine yakışır mıydı hiç? Sistem gelecekti, mutlaka hayata dönecek, yaşamımıza yeniden kaldığımız yerden devam edecektik. Hem de hiçbir şey olmamış. Ayrılığımızın arasından sadece birkaç saat geçmiş gibi. Tabii aklım karmakarışıktı. Geçen zamanı, koca 2 yılın ona nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Aslına bakılırsa düşünmek de istemiyordum. Bu pazarlık ve şartlar benim dışımda başka bir alemin varlıkları tarafından ayarlanmıştı. Mutlaka onlar uygun bir çözüm üretmiş olmalıydılar. Çünkü güçleri buna hakirdi. İmkansız ve çaresiz olan biz yaşayan fanilerdik. Belki zamanı geri alıyorlardı. Belki de ben sistemle karşılaştığım anda ömrümden 2 yıl vererek geleceğe atlayacaktım bir anda. Bilemezdim ki. Zaten olayın bu safhası önemli de değildi. Tek istediğim hangi şartlar altında olursa olsun sevgilime kavuşmaktı. Öğle vakti oldu. Saatime baktım, 12:10 vardı. Alacakaranlıktan beri aynı noktada dikili kalmıştım. Yağmur kesilmemekle beraber biraz hafiflemişti. Öylesine ıslanmıştım ki üşütüp hasta olmam kaçınılmazdı artık ama hiç umurumda değildi. Saat 2'ye doğru büyük bir hata yaptığımı kavrar gibi oldum. Galiba Azrail lafını yanlış yorumlamıştım. Buluşma yeri olarak bana kaderleriniz kesiştiği yer demişti. Oysa ben sabahtan beri sistemi ilk gördüğüm yerde beklemiştim. Kaderimiz burada değil. Hayatını kaybetmesine vesile olan kazanın olduğu noktada kesişmişti. Onu sonsuza kadar orada kaybetmiştim. Azrail'in kastettiği yer İstinye'deki trafik ışıklarının bulunduğu nokta olmalıydı. Kendime lanetler okumaya başladım. Bu kadar basit bir şeyi neden akıl edememiştim acaba? Çılgın gibi hareketlendim. Burada saatler kaybedeceğime derhal oraya gitmeliydim. Durduğum yerde kıvranıyordum. Beni İstinye'ye götürecek bir araç bulmak için ölümden geçen her vasıta el sallıyordum. O stopa da razıydım. Ama ne kimse beni aracını alıyordu ne de boş bir taksi bulabiliyordum. Yokuştan aşağıya uyuşan bacaklarımla koşmaya başladım. Nasıl olsa Bebek'te boş bir vasıta bulabilirdim. Zamanla yarışmaya başlamıştım adeta. Koşmakta zorlanıyordum. Sabahın köründen beri kımıldamadan ayakta durmaktan bacaklarımın adaleleri kas katı kesilmişti. Ayakkabılarım içine sular dolmuştu. Her adım atışımda iğrenç sesler çıkarmaya başlamıştı. Şuursuzca koşuyordum yolun ortasından. Birden arkamdan yaklaşan arabanın klakson sesiyle irkildim. Yol vermek için biraz sağa kaçtım. Araba birden yanımda duruvermişti. Heyecanla kapılarak ben de durdum. Yoksa... Hayır, o değildi. Hususi bir arabaydı ama yağmurdan ıslanan camlardan sürücüyü seçemiyordum. Yine de direksiyonda oturan bir erkek olduğunu anlamıştım. Bir an bakıştık. Adam bir şeyler söyleniyordu. Zahir yolun ortasından deli gibi gittiğim için bana küfrediyordu. Önce hiç oralı olmadım. Ana avrat sözü umurumda değildi. Adam otomatik pencereyi açmakla meşguldü. Ulan kör müsün yoksa eceline mi susadın be adam? Kendini tarlada mı sandın? Haklıydı. Hiç sesimi çıkarmadan koşmaya devam ettim. Fakat bu defa adamın çağrılmasıyla irkildim. Sürücü açık pencereden başını uzatmış soruyordu. Murat, sen misin yahu? Tekrar durdum. Bana ismimle hitap eden şahsı tanımaya çalıştım. Yüzüne baktım. Siması yabancı gelmiyordu ama çıkaramamıştım. Benim yahu tanımadım. Selim, Selim Koyuncu. Tanıyordum tabii. Tiyatro dünyasından da ünlü aktör. Hatta eski yıllarda özel bir tiyatrosu da vardı ama kriz döneminde tiyatrolar yeterli seyirci bulamadıkları zaman tiyatrosunu kapatmak zorunda kalanlardandı. Merhaba dedim güçlükle. Islak sıçana dönmüş halimi görüp acımış gibi ''Hadi atla'' dedi. Kısa bir tereddüt geçirdim. Sırılsıklam halimle pırıl pırıl Volvo'nun deri koltuklarını berbat edecektim. Ama acelem vardı. Fazla düşünmeden içeriye atladım. Titreyerek ''Teşekkür ederim'' diye mırıldandım. ''Çok ıslanmışsın. Araç mı bekliyordun?'' Ne diyebilirdim ki? Evet anlamında başımı salladım. Herhalde tan yerin ağardığı andan beri orada dikilip ölü sevgilimin gelişini beklediğimi söyleyecek halim yoktu. Selim Koyuncu arabayı sürmeye başladı. Ama dikkatle beni incelediğini sezinliyordum. Elimden geldiğince yüzüne bakmamaya gayret ediyordum. ''Nasılsın bakalım?'' diye sordu nihayet. ''Uzun zamandır seni görmüyoruz. Yüzünü gören cennetlik neler yapıyorsun?'' Konuşulacak halim yoktu. Hele uzun zamandır görüşmediğim, zaten fazla samimi olmadığım eski bir arkadaşa dert anlatacak durumda değildim. Kısa kesmeye çalıştım. İşte hep bildiğin şeyler diye geveledim. Pek tatmin olmuşa benzemiyordu. Belki de iyi niyetle sordu. Saatin yerinde mi? Başka zaman olsa beni sinirlendirecek, tepemi attıracak bir sualdi. Şimdi saat ve sağlığımdan bahsetmenin ne anlamı vardı? Tabii alıştığımız uzun zamandır birbirini görmeyen iki arkadaşın sorduğu rutin bir soru da olabilirdi. İyiyim dedim. Ama inanmadığını biliyorum. Bana garip garip bakmaya devam ediyordu. Kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Daha dün Cemil'le senden söz ettik. Hırçın kızın galasında karşılaşmıştık. Ona seni sordum. Biraz rahatsız demişti de. Cemil de eski bir arkadaşımdı. Durumumu bilenlerden. Belli ki eskiden mensup olduğum çevrelerde hala dedikodu yapılıyordu. Ölen sevgilisinin ardından kafayı üşüten, yarı meczup biri gibi değerlendiriyorlardı beni. Hiç bozuntuya vermedim. Ya öyle mi dedim. Konuşmak istemediğimi anlayıp sorularını keseceğini düşünmüştüm ama yanılmıştım. Hafifçe içini çeker gibi yapıp devam etti. Şanssız bir olay yaşamışsın galiba. Birlikte olduğun arkadaşını kaybetmişsin. Hiç sesimi çıkarmadım. Fakat o üstelemeye devam etti. Bilgiççe başını salladı. Hayat bu. Hepimize beklediğimiz neticeler sunuyor. Çok etkilendiğini işittim. Zor olduğunu takdir ediyorum ama ne yazık ki yaşam devam ediyor. Geride kalanlar hayata dört elle sarılmak zorundalar. Yaşam irademizin dışında sürüp giden bir şey. Allah'ım ne bayat ve basma kalıp laflardı bunlar. Ne söylemeye çalışıyordu acaba? Aklınca bana nasihat mı veriyordu? Meseleyi kapatmak istediğimi ihsas edercesine sordum. Nereye gidiyorsun? Mukabil bir soru sordu. Ya sen? Bir an kararsız kaldım. Beni Bebek'te indirirse yeterliydi. Nasıl olsa orada boş bir taksi bulurdum. Bebeğe gidiyorum. Beni orada bırakırsan çok sevinirim. Nasıl istersen. Seninki yakınmış. Ben Sarıyer'e gitmek zorundayım. Bugün bir iş görüşmesi yapacağım da. Biraz rahatlar gibi olmuştum. Herhalde anlayışla davranıp tekrar benden söz etmeyecektir. Biliyor musun? Bekir Sıtkı Bey Dostlar grubu sahnesinde Hamlet oynamamı istiyor. Yeni ve değişik bir versiyonu. Modern zamana uyarlanmış yepyeni bir Hamlet. Bana çok heyecan verici geldi. İstesem de onu dinlemekten zorlanıyordum. Zihnim yaşadıklarımla öylesine doluydu ki söylediklerini tam anlayamıyordum zaten. Tek istediğim beni Bebek'e kadar götürmesiydi. Lanet arabayı o kadar da yavaş sürüyordu ki bas şu gaza acelem var diyemedim tabii. Suspus olmuş oturuyordum yerimde. Teksti okudum. Tek kelimeyle harika. Tam bana biçilmiş bir rol. Allah kahretsin diye homurdandım içimden. Adam bana temsilden bahsediyordu şimdi. Tam sırasıydı sanki. Birden frene basmasıyla irkildim. O kadar dalgındım ki yoksa yine kaza mı oluyordu? Etrafıma bakındım. Hiçbir şey olmamıştı. Yalnızca Selim garip garip yüzüme bakıyordu. Ben de ona döndüm. Ne oldu? Neden durdun diye sordum. Yahu aklıma daha yani bir fikir geldi. Malum sen de İngiliz tiyatro okulundan mezun olmuştun. Bu temsili sen sahneye koyar mısın? Bekir Sıtkı Bey senden daha iyisini bulamaz. Bu tam sana göre bir iş. Ne dersin? Çıldıracak gibiydim. Belki adamcağızın hiçbir günahı yoktu. Hatta daha da önemlisi belki eski bir arkadaşına hayata dönmesi, yeniden yaşama bağlanması için bir öneride bulunuyordu. Kızmak yerine ona müteşekkir olmam gerekiyordu. Yarım yamalak da olsa ne istediğini anlamıştım. İmkansız diye mırıldandım. Yapamam. Israr etmeye kalkıştı. Benim ise başım uğulduyordu. Daha fazla dayanamayacağımı anlamıştım. Hiç tereddüt etmeden kapıyı açtım ve bir bacağımı dışarıya attım. Islak ceketimin koluna yapışmıştı. Tamam, dur bir dakika. Madem yönetmenlik istemiyorsun, Polonius rolünü üstlenir misin? Senin için biçilmiş kaftan. Daha iyisini bulamayız. Acaba ben mi çılgındım yoksa bu eski arkadaşım mı? Neler zırvalıyordu bu? Şu berbat halimi hiç mi görmüyordu? Kör müydü bu sersem? 2 senedir geçirdiğim bunca badireden sonra ben ve oyunculuk çok komikti. Ya da çok iyi niyetliydi Selim. Eski bir dosta yardım eli uzatıyordu. Belki de dış görünüme bakarak çok sevdiğim ve uzman olduğum alana bir şekilde dönersem sürdürdüğüm bu pespayı yaşamdan kurtulacağımı düşünmüştü. İnsani duygularım baskın çıkmış. Bir anda olsa içimdeki öfke ve kızgınlığı bastırmıştı. Sağ ol Selim ama mümkünü yok dedim. Yapamam. Ceketimin kolunu bırakmadan homurdandı. Yaparsın, yapacağını da biliyorum. İmkansız dedim ya, ben artık utandığın adam değilim. Çok değiştim. Biliyorum, hadiseyi duydum. Birlikte yaşadığın kız arkadaşın bir trafik kazasında ölmüş. Ona çılgınlar gibi aşık olduğunu duydum. Çok sarsıldığını ama hayat devam ediyor dostum. O geri gelmeyecek, bunu sakın unutma. Fakat sen yaşamaya devam ediyorsun. Son cümlesi balyoz gibi kafama inmişti. O geri gelmeyecek diyordu. Yanılıyordu oysa. Sten bugün yeniden bu fani dünyaya dönecek ve kolduruma atılacaktı. Onun asıl bilmediği Azra ile yaptığım anlaşmaydı. Sinirim yine tepeme sıçramıştı. Sanki sistemin dönmeyeceğinden emin gibi konuşması kanımı beynime çıkarmıştı. Hayır, o gelecek diye bağırdım. Olanca gücümle. İşte o zaman Selim ceketimin ıslak kolunu bıraktı. Yüzüme son bir kere acıyarak baktı. Eminim benim oynattığıma ve ümitsiz bir vaka olduğuma o an inanmıştı. Yine de inanılmaz bir jest yaparak cüzdanını açtı ve kartvizitini çıkararak şaşkın bakışlarım altında ceketimin üst mendil cebine sıkıştırdı. Üzgün bir ifadeyle yüzüme bakarak ne zaman istersen bana bir telefon et. Bu temsilde sana her zaman bir iş olacaktır dedi. Arabadan fırlamış ve yokuştan aşağı koşmaya başlamıştım yeniden. Sistemle sürdürdüğümüz tam anlamıyla mükemmel bir yaşamdı. Hayatımızda tek bir gölge yoktu. Mezun olmakta biraz gecikmişti ama önünde sonunda onun başarıya ulaşacağını biliyordum. Tek bir sömestr kayıpla diplomasını aldı. Fakülteyi bitirdikten sonra ne yapacağı konusunda ona hiçbir telkinde bulunmamıştım. Alacağı her karara saygım vardı. Bunca emek verilerek bitirilen bir eğitimin sonunda mesleğiyle ilgili bir sahada çalışmak istemesi çok doğaldı. Bana sorarsanız evde oturmasını, evimi çekip çevirmesini tercih ederdim. Biliyorum bu biraz tutucu bir zihniyet gibi gözükebilir size ama hikayemi anlatırken tüm gerçeklere bağlı kalmayı istedim. Onu gözümden bile kıskanıyordum. Piyasada rahatlıkla iş bulma imkanı sağlayabilen özel bir üniversitenin iş idaresi bölümünden mezun olmuş ve bir yığın ciddi teklif de almıştı. Ama sevgilimin güzelliğini çalışacağı ortamdaki erkek personelle paylaşamayacak kadar da yobazdım. İtiraf etmeliyim ki eskiden hiç de bu düşüncede biri değildim. Tam tersine modern bir kadın toplumda daima erkeklerle omuz omuza özgürlüğün tada tada ekonomik gücünün keyfini vararak yaşamasından yanaydım. Hatta toplum ilerlemesi, kadın erkek eşitsizliğin giderilmesi için bunu şart olarak görürdüm. Lakin sistem inanılmaz derecede güzel bir kadındı. Gerçek anlamda güzel bir kadının ne anlama geldiğini onunla öğrenmiştim. Artık tüm yaşamımın ekseniydi ve kıskançlığın nasıl bir kavram olduğunda bana yine o göstermişti. Bu işin uzmanları kıskançlığın nedeni olarak kıskanan kişinin nefsine olan güvensizliğini ile sürerler. Ne derece doğrudur bilemiyorum. Belki bende bir yetersizlik vardı ama Serap'ın davetine gittiğimiz o gece sistemi çılgınlar gibi kıskandığımı anlamıştım. Bugün bile söz konusu yetersizliğin benden kaynaklandığından şüphe duyarım. Mezun olduğu yazdı. Sanırım bir Ağustos gecesiydi. Serap eski bir okul arkadaşıydı ve bizleri Kanlıca'daki yalısında düzenli bir garden partiye çağırmıştı. Esmer, kara kuru fakat son derece sempatik ve konuşkan biriydi. Bu bir tür mezuniyet kutlama gecesiydi. Oldukça kalabalıktı. Sistem o gece bir içim suydu. Sarı, dekolte, ipek bir elbise giymişti. Onu her zaman spor giysiler içinde görmeye alışık olduğumdan daha kadınsı gösteren o kıyafet içinde görünce nefesim kesilmişti. Elbise ince beline yapışmış, kusursuz hatlarını belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştı. V biçimi derin dekolteli yakasından göğüs aralığının gölgeli ihtişamı görünüyordu. Bakımlı saçlarına, makyajlı yüzüne takıldı gözlerim. Sistem günlük yaşantısında hemen hemen hiç makyaj yapmazdı. Cazibesi karşısında afallamış bir halde bakımlı uzun saçlarından uzun sivri topuklu ayak kabısı içinde muhteşem görünen ayaklarına kadar indi bakışlarım. Kırmızı ojesi tırnaklarına çok yakışıyordu. İşte kıskançlık denen duyguyu ilk defa o gece tatmıştım. Yaşamaya alışık olduğum bir his değildi. Nedenini de bilmiyorum. Henüz evden çıkmamıştık ve sistemin ihtişamını gören benden başka tek bir erkek yoktu çevremizde. Ama o sinsi duygu bir anda benliğimi kaplayıp için için kemirmeye başladı beni. Yüzümün hatları değişmiş olmalıydı. Sevgilim sararmış gibi suratımdaki değişikliği görüp sormuştu. Ne o, yoksa beğenmedi mi kılık kıyafetimi? Harikasın demiştim. Ama yüzün öyle demiyor. Cümlemin sonunu getirememiştim. Söylesene ne var? Bir eksiğini mi buldun? Makyajın fazla mı kaçmış? Hayır hayır demiştim aceleyle. Yalnız. Yalnız ne? Biraz fazla dekolte değil mi bu elbisen? Hoşnut ve mağrur bir edayla gülümsemişti. O yüzden mi suratın asık? Suratım falan asık değil. Sadece güzelliğine baktım. Bu defa muzipçe kıkırdamıştı. Hadi hadi doğruyu söyle. Sen her zaman gözlerimin içine seveceğin biçimde bakar. Kolipilim yapar. Bana övgüler yağdırırsın. Ama bu sefer o bakışlarda bir farklılık var. Yoksa partideki insanlardan kıskanacak mısın beni? Olabilir diye mırıldandım. Kıskançlık her insanın tabiatında vardır. Ve sen çok güzel bir kadınsın. Özellikle de bu gece kılık kıyafetin ve makyajın da çok çekici oldun. Hemen yanıma koşup bana sarılmıştı. Teninden yayılan parfüm kokusu burnumu doldurmuştu. Bakışlarımı göğüs aralarından alamıyordum. Seni çok seviyorum diye fısıldadı. Kollarımın arasında alıp sıktım. O an her şeyi bırakıp şiddetle ona sahip olma arzusu benliğimi kapladı. Garden Party'ye gitmektense evimizde kalıp sevişmeyi 1.000 kere tercih ederdim. Hani sıkılmasam bu isteğimi açıklayacaktım. Sanki aklımdan geçenleri okumuş işveli bir eda ile söylendi. Sakın teklif etme, yoksa ben de sana uyarım ve o canım partiyi kaçırırız. Biraz sabırlı ol ve dönüşümüzü bekle. Biricik sevgilin de şu an aynı şeyler hissediyor. Kendimi güç tutmuştum. Tek çare bir an önce evden çıkmamızdı. Arabayı onun kullanmasını istedim. Çünkü yıl boyunca araba sürerken önüme bakmak yerine sistemin güzelliğini doyumsuz bir haz ile seyretmek istemi gelişmişti. Her beğenilen kadın gibi sevgilim de hayatından memnundu. Seyredilmenin ve arzulanmanın verdiği haz ve gururla ara sıra bakışlarını yoldan ayırıp gülerek bana bakıyordu o da. Korktuğum başıma geldi. Bunu önceden tahmin etmeliydim. Aslında hiç de şaşılacak bir yanı yoktu. Sistem Garden Park'ın en muhteşem kadını olmuştu. Bir adımızı attığımız anda bütün gözler kolumda bakur ve ihtişam abidesi gibi yürüyen sevgilime çevrilmişti. Kadınlar gizleyemedikleri bir hasetle, erkekler de arzu dolu gözlerle bize bakıyorlardı. Birlikteliğimizi genellikle insanlardan uzak, toplum içine karışmadan sürdürdüğümüzden diyebilirim ki sosyal çevremizde bu ilk insan içine karışmamızdı. Davetliler arasında hemen fısıldaşmalar, konuşmalar, bize bakarak yapılan dedikodular başlamıştı. Her ne kadar nikahsız birlikteliklere toplum eskisi kadar tepki göstermese de aramızdaki yaş farkı, sistemin olağanüstü çekiciliği bir takım hazımsızlıklara ve iğneleyici tepkilere yol açacaktı. Konuşmaları duyamıyordum tabii ama üzerimize çevrilen bakışları ve hemen sonra başlayan fiskosları gayet iyi anlıyordum. Keyfim kaçmıştı. Buraya eğlenmeye gelmiş fakat ummadığım şekilde rahatsız olmuştum. Aslında sistemle aramızda yavaş yavaş gelişen bir sorun da vardı. Son zamanlarda evlenme isteyen asıl ben olmuştum. Aramızdaki beraberliğin meşruiyet kazanmasını, nikahla sonuçlanmasını arzu ediyordum. Fakat şimdi ısrarla bu konunun kapanmasını dileyen de oydu. Çok anlamsız bir fikre kapılmış, benim evlenmemizi istememi sırf zevahiri kurtarmak için başvurduğum biri olduğunu düşünüyordu. Gerçekten evlenmek istediğimi onu ikna edemiyordum. Hiçbir art niyeti olmamakla beraber o bu statümün devamından yanaydı. Ancak bir çocuk sahibi olmaya karar verdiğimiz zaman evleneceğimizi söylüyordu. Aslında bana açıkça ifade etmemesine rağmen hala evlenmekten korktuğum inancındaydı. Aramızda bu konu çok az açıldığı için samimiyetime inandırmakta zorlanmıştım. Parti cidden muazzamdı. Yalının bakımlı İngiliz çimleriyle kaplı bahçesinde uzun bir masa hazırlanmış, envai çeşitli yemek yapılmıştı. Hani yer etmiş deyişiyle kuş sütü bile aransa bulunurdu. Tek yadırgadığım husus böyle bir partiye toplumun herkesinden insanın davetli olmasıydı. Zengin sanayicilerin, holding patronlarının yanı sıra basından ve sanat dünyasından tanıdığım neydi belirsiz, bana göre değersiz birinin davetli de vardı. Bir ara evin genç kızı Serap koşarak yanımıza geldi. İki arkadaş heyecanla sarmaş dolaş olduktan sonra kız dikkatle beni incelemeye başladı. Açık sözlü, deli dolu, dobra dobra konuşan biri olduğunu o zaman anladım. Büyük bir içtenlikle koluma girip kulağıma fısıldadı. Biliyor musun, sistemin söylediği kadar varmış dedi. Hafif müstesni bir şekilde sordum. Ne demişti sistem size? Çok yakışıklı olduğunuzu. Teşekkür ederim. Bunu iltifat kabul edeceğim. İltifat olarak kabul etmeyin. Sevgili arkadaşım birden ortalardan kaybolunca hakkında çok laflar edildi. Dedikodular çıkarıldı. Tatsız ve tevimsiz şeyler. Ben inanmamıştım. Sistemin ne kadar seçici ve zor beğenen biri olduğunu bilirdim zaten. Hepimiz sizi çok merak ediyorduk ama şimdi anlıyorum ki sistem haklıymış. Gülümsemiştim. Serap daha sonra yeniden yanımıza döneceğini söyleyerek ev sahibiliği vazifesini yapmak ve biraz da diğer misafirlerle meşgul olmak üzere yanımızdan ayrılınca sistemin kulağına fısıldamıştım. Sen de duydun değil mi? Bak, hakkımıza dedikodu yapıyorlarmış. Artık evlenme zamanımız gelmedi mi dersin? Ne derlerse desinler hiç umurumda değil. Ben hayatımdan memnunum. Acele etmeye de gerek duymuyorum. Daha çok genç sayılırız. Önümüzde uzun bir yaşam var. Hele şu azgınlıklarımız bir geçsin. O zaman da sevgimiz devam ediyorsa düşünürüz. Bütün mesele sadece bir imza atmak değil mi? O kadar da basit değil dedim. Beni koluma girip çekiştirerek yemek masasına doğru sürüklemişti. Konuyu kapatmak, en azından safsaklamak niyetindeydi. İçimde bir burukluk hissetmiştim ama hiç şüphesiz bu hayati konunun tartışılacağı yer ilk defa iştirak ettiğimiz toplum içine girdiğimiz garden parti olamazdı. Susmuştum. O gece hiç eğlenmediğini itiraf etmeliyim. Sebebi de çevredeki bekar erkeklerin siteme yiyecek gibi arzu dolu bakmaları olmuştu. Hatta bazıları fırsatını bulunca anlamsız komplimanlarla sırnaşıklık derecesinde üstelik benim yanımda sevgilime kuru yapmaya başlamışlardı.